Sayfa 91. Fındıkçı Seher sigarasını tabağa bastıra bastıra söndürerek, "Hanımefendiler, size doyum olmaz. Çok işlerim var. Nereleri dolaşacağım? Müsaadenizle efendim."
"Ne hayal?"
"Seher, sende çok sırlar var ama bize söylemiyorsun. Lemiye'ye ilişkin bildiklerin de bu kadar değildir."
"Şaheser,
bize ne söylesin? Seher topladığı havadisi ikiye ayırır. Bir takımını ortaya saçar, birazını da değer fiyatla iştahlısına satmak için saklar." Seher gülerek, "Olabilir ya, havadis satması ayıp mı? Eğer bu bir suçsa en önce gazeteleri ortadan kaldırmalı. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık küçük hanımlar, darısı başınıza. Lemiye'ye olanlar inşallah bir gün size de olur da sizin havadislerinizi de satarak para kazanırım." Seher sokağa çıkınca doğru sirkeci yolunu tutturur. Bir kantarcı kulübesinin önünde durarak kapısından içeri bakar. Necati, parmaklarına dudağının kenarına mor mürekkep bulaşmış, koca bir defterin önünde kayıt yapmakla uğraşmaktadır. Delikanlı bunu görünce sık saçları bir tepeli tavuk gibi kabarmış başını defterden kaldırır ve hala akşamın yorgunluğu akan yarı baygın gözleriyle bakarak, "Gel bakalım Seherciğim. Ne var, mutlaka bugün bana kulübeye uğrarsın diye annene sıkı sıkıya tembih etmişsin." Necati konuğuna bir kalıp sigara uzatarak, "Kahve mi çay mı?" "Hiçbirini istemem. Ben buraya seni zarara sokmaya gelmedim."
O nasıl lakırdı Seher?
"Kimi kez öyle aynasızlaşırsın ki."
"Aa, neye?"
"Şimdiki bir fincan kahvenin parasıyla eskiden yarım okka alınırdı."
"Söyle canım, söyle. Eski hesap başka, yenisi başka. Ben sana canımı versem yine hakkını ödeyemem.
Ben de senin bu tatlı dillerine bayılırım ya. Lakin Necati, yine gözlerin süzük, benzin çalık, hasta gibisin. Bu kızın aşkı seni öldürecek."
"Bakalım o mu beni öldürecek, yoksa daha önce ben mi onu? Allah kalbim biliyor ya, planımda ölmek öldürmek yok. Onu yola getirmek, birlikte mutlu olmak var. Fakat benim her türlü iyi niyetime karşı o böyle bir faciayı mutlak gerektirirse ne diyeyim? Günah onun boynuna. Şimdi önce onu düşmüş olduğu kurdun ağzından kurtaracağım. O herif ona yar olmaz. Behçet'in soyu sopu, huyu, mesleği hakkında araştırmalarım, incelemelerim hep bunu gösteriyor. Lemiye Behçet'in baştan çıkardığı ilk kadın değil ki."
"Biliyorum, biliyorum, yorulma." "Aa çocuk, sen de biraz küskünlük bilip de şu kızdan biraz soğusan ya. İşte seni istemiyor. Bu kadar hakarete katlanmayı, doğrusu senin gibi mert bir delikanlıya yakıştırmıyorum."
"Aşk öğüt dinlemez bilirsin. Sen de boş yere çeneni yorma. Bana yüreğimden, ta ruhumdan fısıldayan bir ses durmadan en sonunda Lemiye senin olacak diyor."
"Lemiye senden önce birkaç kişinin olduktan sonra nihayet senin olmuş, kaç para eder?"
"Ben son dereceye kadar çalışacağım. İsteğime erebilirsem ne âlâ, eremezsem bir tabancanın aramızda bölüştüreceği kurşunlar davayı bitirecektir. Şimdi bırakalım bu lakırtıları da. Ben seni buraya öğüt almak için değil, iş gördürmek için çağırdım.
Senin aklının alevi bacasından çarpık çıkıyor. Bana gördüreceğin iş çapraz bir şey olmasın?"
"Benim aklımın alevi çarpık çıkıyorsa seninki doğru tutuyor ya. Sana iki önemli iş ısmarlayacağım.
Birini becereyim de ötekini sonra."
"Yok yok, sen ikisini birden becerirsin."
"Söyle, zevzeklik yetişir.
Sen yüzünü tanınmaz bir biçimde koyabilir misin?"
"Hiç denemedim." "Sonra sesini de değiştireceksin."
"Aa, benim bu kadar büyük marifetlerim olsa tiyatro sanatçılığına girer, ayda 300 lira alırım." "Memleketimizdeki bu artist kıtlığında suflörsüz iki lakırtıyı bir araya getiremeyen ne kemküm karılar avuç dolusu para alıyorlar. Söyleyişim onlardan çok düzgündür. Yüzümü boyasam onlardan bin kat güzel olurum."
"Seher, insaf et. Bir kadın yüzü de seninkinden daha çok boyanmaz ya. İşte bundan bir numara daha yukarısına palyoça derler. Hem öyle, bir avuç para diye alttan alta bana bu göreceğin işten alacağın ücretin miktarını anlatma."
"Ay, sen de lüzumundan fazla zekisin. Ben sana onu mu anlatmak istiyorum?" Avuç dolusu veremesem de sana büsbütün bedava iş gördürecek değilim. Benim koca karının sandığında sepetinde ne varsa çalıp satarak esmanını zat-ı ismetinize takdim edeceğim. İsterseniz onları satmadan size verebilirim. Büyük babamdan kalma bir piryol saat, annemin kılıptan işlemeli gelinlik kadife terlikleri, şam işi bir çift sedefli yüksek nalın içinde ayetel kürsi yazılı sarı tas, sırma kamçılı bir necef tesbih, siyah atlas üzerine pul işlemeli bir kahve stili. Seher öfkeyle karşısındakinin sözünü keserek, ''Sen bu antikalarını hep derle topla da müzeye gönder. Anana büyük babasından, ona da büyük anasından kalmış şeyler. Ben sana para için iş görmüyorum.'' ''Ya ne için elmasım? Kara gözlerim için mi?'' ''Kara gözlerini Tanrı sevdiğine bağışlasın. Ben sana hatır için iş göreceğim.''
''Vallahi hovarda kızsın, beni utandırdın.
Büsbütün bedava değil.''
Biraz çıtlat bakalım.
Belki bir gün benim de sana bir işim düşer de, kerestecilerin Faiki, bıçkıcının Süleyman'ı, dedezade Celal'i, şoför Rafet'i etrafına toplayıp da imdadıma yetişirsin.
Bu kadar hovardayı niçin toplatacaksın? Ne var? Aşkını daha mı kaldırtacaksın?
Aman, zevzeklenme. Benim aşkım maşkım yok.
Ne yapacaksın? Karabaş mı olacaksın? Bir kadına bir erkek lazım değil mi?
Mutlaka sevipte varmak mı gerekir?
Varmak lafını kaldır.
Ne demek o?
Sosyalistlikte nikah yokmuş.
Aa, bu laflar senin ağzına kadar düştü mü?
Ne var, beğenmiyor musun? Şimdi bütün şirketlerin işçileri, hamallar, camallar hepsi sosyalist.
Evet, biliyorum. Geçenlerde efendinin biri, memleketimiz en büyük filozofları sosyalistlerin kavramını anlayamadan, bütün okuma yazma bilmeyenlerimiz bu mesleğin en ateşli yayıcısı kesildiler diyordu. Bu sözcüğün anlamı o kadar zor mu? Ne demektir acaba?
Elinde sopayla köşe başında bekleyip amirin geçerken bir güzel dayak atmak. Bizim memleketteki benim anladığım kavramı bu. Onun için bu meslek iyi sopa, yumruk kullanabilecek güçlü kuvvetli adamların harcı.
16. Necati ufak bir tahta dolaptan, üzerindeki mavi yaftada yaldızlı bir üzüm salkımı görünen ufak bir şişe çıkarır. Kaba bir kadehin içine açık maun rengi bir sıvı akıtır. Seher, nedir o? Necati kadehi diktikten sonra,
konyak.
Akşamları rakı, gündüzleri de konyak mı içiyorsun?
Ne yaparsın? İçimin alevini yine ateşle söndürmeye uğraşıyorum. Bir tane de sana vereyim mi?
Aa, etraftan bir gören olursa, genç kıza içiriyor, kim bilir ne niyeti var derler.
Ah aman ablacığım, benim sana karşı bir kötü niyetim olabilir mi? Hem burası neresi? Sirkecinin en civcivli bir yerindeyiz.
İstersen tenha bir yerde olsun. Tanrım göstermesin. Aklıma öyle şey gelir mi hiç? Necati bir konyak çektikten sonra başını fındıkçı Seher'e doğru çarpıtıp iki gözünün bebeğini onun suratına şaşaloz acayip bir biçimde dikerek,
sen benim kız kardeşimsin. Hovardalıkta buna pes derler. Benim kılıcım ne kadar keskin olsa seni kesmez artık. Aklına böyle bulantılı şeyler getirme. Şimdi seni bir kazaya uğratacağım hakkında gönlüne bir korku düşürmeden şu üzüm suyundan bir kadeh de sen çek bakalım.
Ay, ille beni sarhoş edip de ne yapacaksın sanki?
Allah Allah. Hala gönlüne emniyet gelmedi mi? Bir insan bir kadeh konyakla küfelik olmaz. Korkma. Karşı karşıya birkaç tane atıştırırsak kafalarımız denk gelir. Pazarlıkta çabuk uyuşuruz. Sen bana önemli iki iş göreceğine söz vermedin mi?
Bu sırada kulübeye sırtı vestonlu, başı kalpaklı, baldırları dolaklı, kıvırcık saçlı, esmer, gürbüz bir delikanlı girer. Seher bunu görünce konyağı uzatmış olduğu elini geri çeker. Bu yeni gelen genç, orada bulunan kadın misafire geçici bir göz attıktan sonra Necati'nin yanındaki dar bir yere sıkışır. Kantar katibi iki kadeh konyağın kafasına verdiği taze ısıyla onları tanıştırmaya girişir. Eliyle her iki konuğu birbirine göstererek,
hemşiremiz Seher Hanım, kardeşimiz şoför Raif Bey.
Fındıkçı Seher, beylik sözünün şoförlük sıfatıyla birleşmesine karşı ince gülücüklerini tutamayarak Raif'i süzer. Necati'nin sunduğu konyağı şoför
hiç yüzünü buruşturmadan bir solukta çeker. Kantarcı kadehi bir daha doldurup Seher'e uzatır. Fındıkçı kırıtmalar içinde düzme bir ürküntüyle "Aa, ne yapıyorsunuz?"
"Çekinme canım, anlattık ya kardeşimizin şoför olduğunu. Raif Bey yabancı değildir. Bizim kumpanyanın en göze açık üyelerinden."
Şoför:
"Hiç hanım hiç. Vallahi anamla kız kardeşim limonata boza versen hakaret sayarak kabul etmezler. İlla ya düzük olacak ya şarap ya konyak. Karının da matizi ne sulu oluyor bilir misin?"
Özür dilemek için Seher'e bakarak,
"Yani affedersiniz, bir pot mu kırdık hanımefendi?"
Necati:
"Evet, Gülhane Parkı'ndaki çamları bütün devirdin." "Kusura bakmayınız, Serde şoförlük var. Ben yalnız çam değil, sokaklarda boyuna adam da deviririm."
Konyağı içmesi için Necati sıkıştırdıkça Seher nazlanır. Şoför Raif, vestonunun yan cebinden yassı bir şişe çıkarır. Necati'nin elinden kadehi kapar. İçindekini ağzına döktükten sonra kendi şişesinden doldurup Seher'e sunarak,
"Hanımefendi bunu içiniz. Öyle Necati'ninki gibi kantarcılık dalaveresinden gelme fıçı konyağı değildir. Bir çift müşterim vardır. Anlarsın ya, erkek dişi birlikte. Bunları otomobille kimi kez Ayazağa, Masla, Büyükdere'ye, Bentlere, kimi de Çendere'ye götürürüm. Dop dolu bir sepet kumanyayla gelirler. Sür dedikleri yerde sürerim, dur dedikleri yerde de dururum. İçkinin en fino çeşidinden türlüsü, havyarından, balık yumurtasından, jigosundan, sucuğundan bilmem nesine kadar yiyeceğin hiçbir birahanede bulunamayan çeşitleri yeriz içeriz. Kafaları alabildiğine tutarız. Benim işim otoyu kullanmak, midemi doldurmak, keyif üstüne keyif olmak, paraları cebe indirmek. Yalnız bir önemli ödevim vardır. Başımı çevirip de arkaya bakmamak. Kafir şeytan kimi zaman dürter. Gözdür bu kayar. Ah neler neler. Neler neler der. Maydanozlu köfteler. İç hanım iç. İşte bu konyak o nanizinin ziyafetinden kalma 3 defa ekstra enfes bir şeydir. Üç de bak, ne ferahlık duyarsın. Ben seni otomobille bir seyrana çıkarayım da eğlentiyi gör.
Fındıkçı Seher bu otomobil seyranı sözüne dayanamayarak kadehi diker. Şoför:
Nasıl?
Seher: Boğazımdan aşağı mis kokulu ruh gibi bir şey aktı gitti.
Ya ben sana demedim mi? O taşıdığım karı maldır mal. Allah böyle kötülere zeval vermesin. Sayelerinde yiyoruz içiyoruz para kırıyoruz. Kaç bulgurcuyu lapadak şapa oturttu. Bir kere bulgurcunun zenginlik enginde böyle bir kaya çarpıp da omurgası sakatlandı mı, çekiver kuyruğundan mahvolur artık. O eski kalantorlardan şimdi birkaç tanesini görüyorum. Soluk palto, sarı benizliyle dolaşıp duruyorlar. Haramdır diyorlar. Ama herifler gün gördüler. Güzel şeydiler. Sefa sürdüler. Ölümlü dünyada bundan ötesi var mı? Ettikleri zevk yanlarına kâr kaldı.
Şoför Raif, koynundaki şişeden doldurup birer kadeh daha dağıtarak,
"Şimdi de otomobille zamparalık piyasası büsbütün durgun değil. Ama o eski bolluk, o tatlı alışveriş, güzel güzel sevişme yok. Para kıt. Herif mangizi tüketince ya kendini öldürüyor ya aftozu. Bugünlerde arabama böyle bir çift sevdalı bindirip de kırlara açıldığım zaman ense kökümden ne zaman gümbedek tabanca patlayacak diye doğrusu 3,5 atıyorum. Aşk ve dostluğa varıncaya kadar her şeye cinayet girdi babam. Aşık dostunu severken öldürüyor." Dik dik fındıkçıya bakarak, "Seher Hanım, ah benim canım. 3-4 kadetten sonra gözüme daha şatafatlı görünmeye başladın. Mutlak seninle bir otomobil gezintisi yapmalıyız. Daha böyle senin gibi duru, beyaz, alyanaklı, samur kaşlı arkadaşların yok mu? Biz de arkadaşları toplarız. Seyreyle sen eğlenceyi."
Seher yapmacıklığı belli bir çatkınlıkla, "Galiba sen beni yanlış anladın."
Necati hemen söz atılarak, "Yok şoför beyefendi, protesto ederim. Sen alabildiğine gitmeye alışmış bir uçarısın. Kendine gel.
Şoför:
Ya hemşiremiz tabanca lafından korktu sanırım. O büyük cinayetler paralı, ağır masraflı sevişmelerde oluyor. Biz sosyalistçe bir eğlence yapacağız. Otomobili benden, yiyeceği Faik'ten, içkisi senden, şeftalisi de Seher Hanım'dan. Bu ortak eğlenceye, bu anlayışlı insanlar eğlencesine, bu ortaklaşa eğlenceye bir diyeceği olan varsa notere buyursun.
Necati:
Hayır, sulh mahkemesine.
Şoför:
Daha çıngar çıkarmadık ki sulh olalım babam.
Kulübenin küçük kapısından sığmak için uzun boyunu iki büklüm etmiş birisi içeri sokulur. Şoför Raif taşkın bir sevinçle:
Vay imamım, bıçkıcı Süleyman geldi. Ulan anam baban senin ne kalın kıyım dökmüşler. Bu ne boy, bu ne poz. Hangi sulak yerde boyattın böyle? Kehtane sazlığından mı büyüdün? Vah kahpeoğlu vah. Moruğun bıçkıcı da Nasrettin Hoca'nın leyleği gibi bacaklarından biçerek seni niye biçime koymamış? Neyse gel bakalım. Merhaba, al bir konyak. Bir dostluk kaldı.
Bıçkıcı Süleyman kadehi dikip kulübenin içinde uzun boyu sığdıracak bir yer araştırmaktayken Necati:
Süleyman hemen çömel çömel. Şimdi başın kulübenin damına değecek. Şoför: Süleyman sen Eyüp vapurunun bacaları gibi vücuduna belinden yukarısını istediğin vakit kaldırıp indirecek bir makine taktırmalısın bence.
Bıçkıcı Süleyman bu şakalara sırıtmaya uğraşarak:
Gürültüyü duymadınız mı?
Necati biraz telaşla:
Ne var?
Şimdi şurada bir otomobil bir kadın çiğnedi.
Şoför: Pöf, bu da havadis mi sanki? Elbette çiğneyecek. Bugün bu otomobiller hiç kimseyi çiğnemedi diye bir haber getirirsen işte ben buna şaşarım.
Süleyman: Galiba şoför senin gibi içkisini yan cebinde taşıyanlardan olacak.
Şoför: Tutuldu mu enayi?
Süleyman: Yok, yıldırım gibi çaktı geçti.
Şoför: İşte bu kadar. Arkasından dürbününe baksan numarasını göremezsin. İki sokak geçtikten sonra üçüncüsüne saptın mı polis gelsin de bulsun. Çünkü her taraf otomobil dolu. Hangisi? İşte bunu keşfetmeye keramet ister.
Necati:
Raif şimdiye kadar kaç kişi çiğnedin? Sayısını Allah bilir, ben ne bileyim. Kayıt mı tutacağım? Kimisi ciyak ciyak bağırır, kimisi hık demez. Tekerlekler can damarlarından geçerse şıpın işi ruhunu uçurur. İnmeden daha yıldırımlanmasına hafif bir ölümdür. Ahalinin çoğunda açlıktan kaçacak derman yok. Kimse otomobilin önüne düşmek istemez. Şoför de çiğnemek heveslisi değildir. Lakin ecel gelince o kendi ayağıyla arabanın önüne çıkar devrilir. Senin de basiretin bağlanır çiğner geçersin. Ölende de kabahat yoktur, öldürende de. Alın yazısı böyleymiş, sözün kısası. Otomobiller şehirdeki hayır kurumlarından çok, sefaletten insan kurtarıyor.
Süleyman:
Şoför sen de amma da atıyorsun ha. Sokakta adam çiğnemeyi hemen hemen sevap bir iş gibi göstereceksin.
Şoför:
Sevap değilse de pek de cezalı bir şey değil.
Süleyman: Neden?
Şoför: Çünkü şimdiye kadar çiğnenenlerin sayılarına karşılık kaç şoförün ceza görmüş olduğunu araştırabilirsen gerçeği anlarsın. Gazetelerin yazdıkları olaylar devede kulak. Günde 10 otomobil kazası olursa ancak bir ikisi yazılıyor. Ben bir günde ayrı ayrı sokaklarda bir dilenciyle bir çocuk ezdim de hiç ses çıkmadı.
Süleyman: Geçen gün Sirkeci'de Ankara Caddesi'nden inen kavşağın tam dört yol ağzında köşeden birdenbire hızla çıkan bir otomobil bir yaşlı efendiyi devirdi. Bereket versin ki araba zavallı adama yandan çarptı. Çamurluk onu yarım metre öteye kaldırım taşları üzerine fırlattı. Tozlar içine yuvarlandı. Şoför ve arabanın içindeki efendiler hep fesliydiler. İhtiyarın kolu mu incindi, bacağı mı kırıldı? Otomobildekiler başlarını çevirip bakmaya bile tenezzül etmediler. Cakayla geçip gittiler. Ne polis ne de ahaliden bir hamiyetli, zavallıyı yerinden kaldırmaya aklına getiremedi. Etrafını bir seyirci halkası sardı. Nasıl kalkacak diye bakıyorlardı. Neyse adam sürüne sürüne kendini yaya kaldırımı üzerine attı. Seyircilerden bir kendini bilmez boş boğaz genç, kazaya uğramış zavallıya şöyle çıkıştı. Ahmak herif, kör müsün? Koca otomobili görmüyor musun?
Gördünüz mü zeki insanı? Anladınız mı nezaketi? Güya otomobil ihtiyara değil, ihtiyar otomobile çatmış. Birisi de öldü mü öldü mü dedi. Bir başkası hayır cevabını verdi. Bu hayır olumsuz karşılığında kaçırılmış bir temasa fırsatı vardı.
Çiğnenenin vücudu parçalanıp damarlarındaki kanlar boşanarak kaldırım üzerinde kırmızı bir gölceğiz olabileydi. Halk sıcağı sıcağına kokusunu alarak heyecanlı bir merakla seyredeceği bir gerçek levhadan vahşi bir temaşa zevki almış olacaktı. Sonra ihtiyar ayağa kalktı. Savulunuz efendiler, işte görüyorsunuz ki ölmedim. Tatlı bir temaşanıza konu olmadığım için size karşı pek utandım. Fakat üzülmeyiniz, görmeye düşkün olanlar için bu az rastlanan bir manzara değildir. Bu köşe başlarında dolaşınız. Bugün değilse yarın aynı olayın bir daha olacağını, yani tekerleklerin altında parçalanmış bir suçsuzun bol kanıyla kaldırımları alaboyadığını görürsünüz.
Şoför, ihtiyarın parası olsaydı otomobile biner, günde birkaç kişi de o çiğnerdi. Paraları olmayanlar böyle sade suya feylazof kesilirler.
Süleyman, para dedin de aklıma geldi.
Şoför, ne var? Dızdızcılık mı yapacağız?
Necati, susun be. Biri duyarsa Necati ve ortakları diye hepimizi deliye tıkarlar. Ben şimdi sevdamın ateşinden dünyalara sığamıyorum.
Delikte sıkıntıdan geberir giderim.
Şoför,
ne korkuyorsun? Kumpanyamızda Seher Hanım da var. Kadın erkek bir arada mis gibi eğlenir gideriz.
Seher, ben böyle şakadan hoşlanmam. Tanrım göstermesin. Adını işitirim ama hapishane nasıl şeydir görmedim.
Süleyman, lafımı kesmeyiniz. Devrimci filozofun biri çıkmış, dünyada ne kadar para varsa insanlar arasında eşit olarak üleştirilecekmiş.
Şoför,
bu parasızların durmadan sayıkladıkları bir koruntudur. Böyle bir peygamberin çıkmasını beklerler dururlar. Artık dünyaya ne peygamber, ne İskender, ne Napolyon gelemeyeceğini ne kadar ilan etsek boştur. Yine herkesin kulağı kir işte. Çünkü halk bu sıkıntılardan, mucizeden başka bir yolla kurtulamayacağını biliyor.
10. ayrımın sonu. Sayfa 100.